T24'ten bir kez daha merhaba. Seçimleri konuşmaya devam ediyoruz. Bu kez Ankara'ya gideceğiz. Zira Ankara'da iki ülkücü kökenli adayın dışında sol bir alternatif olarak DEM Partisi hem Gülten Kışanak, ki kendisi 7,5 yıldır cezaevinde, hem de çözüm sürecinde Akil İnsanlar Heyeti'nde yer alan, uzun yıllardır İHA'de genel başkanlığı yapan avukat Öztürk Türktuğan'ı aday gösterdi. DEM'in aday çıkarması nasıl Ankara'daki siyasi dengeleri nasıl etkiledi? Gerçekten Gülten Kışanak'ın aday olmasındaki amacını açıklarken, ben Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı'ydım ve belediye başkanıyken işte gözaltına alındım, tutuklandım, yerime kayyum atandı. Ben Diyarbakır'dan Ankara'ya, Ankara'dan Diyarbakır'a bir mesaj götürmek, yeniden bir barış köprüsünü oluşturmak, siyasetin öznesi olarak halkı yeniden öne çıkarmak amacıyla aday oldum demişti. Öztürk Türktuğan karşımızda. Hoş geldiniz Öztürk Bey.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Ben şimdi sıcağı sıcağına şunu sormak istiyorum. Kobani davası dün 18'inde yine ara verildikten sonraki duruşmaların silsilesi başladı ve bugün de sona erdi. Gülten Kışanak Kandıra cezaevinde ve 7,5 yıldır cezaevinde, şu an Türkiye'deki uzun tutukluluk haline sahip tek tutuklu. Ne oldu? Bununla ilgili herhangi bir karar verildi mi? Zira 7 yıldır değil mi uzun tutukluluk süresi? En uzun tutukluluk
süresi. Evet, ya maksimum 7 yıl. Dün gece yarısı mahkeme kararını verdi ve tutukluluğun devamına karar verdi. Sadece Gülten Kışanak için değil, tutuklu olan tüm siyasetçiler bakımından. Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Sebahat Tuncel, Gülten Kışanak ve diğer arkadaşlarımızın tutukluluğunun devamına karar verdi. Bugün son sözler alındı. Sanırım birkaç kişi
yani
kaldı.
Yani son biraz savunmalar bitti değil mi?
Bu savunmalar bitmişti. Usulen bir son söz sorma hakkı var mahkemenin. Sanığın da son söz kurma hakkı var. O son sözler alınıp dava bugün bitecek. Mahkeme daha sonra bir karar verecek. Yani tahminimize göre, dün tutuk incelemesini yaptığına göre maksimum bir ay içerisinde kararını verecek.
Evet, yani Kobani davası sizin tahmin ettiğiniz süre içerisinde bir ay içerisinde tamamlanabilir, karar çıkabilir. Bakalım nasıl bir karar çıkacak. Peki Öztürk Bey, Gülten Kışanak hem son seçimlerde 2023 seçimlerinde, 14 Mayıs seçimlerinde, hem de bu seçimlerde bir istisna olarak cezaevinden aday gösterilen tek isim oldu. Gülten Kışanak bu adaylığını şöyle, kamuoyuna şöyle anlattı. Dedi ki, ben hem Ankara'dan Diyarbakır'a hem Diyarbakır'dan Ankara'ya siyaseten yeniden bir köprü kurulması amacıyla aday oldum. Ve burada bütün ezilen kesimlerin, öncelikle kadınların sesi olmaya ve onların siyasal özneleşme sürecini bir tür bu kampanyayla yeniden örmek amacıyla aday olduğunu söylemişti. Bu köprü kuruluyor mu? Bu köprü, bu kampanya, bu köprüye nasıl hizmet ediyor? Nedir son durum? Ne diyorsunuz?
Aslında bu kelime, köprü kelimesi bizde çok önemli anlamı olan bir kelime. Çünkü yıllar önce 68 kuşağının devrimci gençlik önderleri Hakkari'ye gitmişlerdi ve Kürt halkıyla dayanışmak için.
Deniz gezmişler,
için, evet. Evet, deniz gezmişler arkadaşları Zap suyu üzerine ilk asma köprüyü kurmuşlardı. Onlar o köprüyü yaptıktan sonra köprünün ismini Devrimci Gençlik Köprüsü adını koymuşlardı. Kürt halkıyla Türkiye'li devrimciler arasında böylece önemli bir bağ daha kurulmuş oldu. Yani geçmiş tarihlere girmiyorum. Tam da aslında burada bizim partimiz DEM Parti, HEP'ten kuruldu 91'den bu tarafa. DEM Parti geleneğine gelen siyasi parti geleneğimiz aslında bu devrimci gençlik önderlerinin ideallerini benimseyen bir siyasal partiyiz biz ve tam da burada toplumsal barış köprülerini kurmak istiyoruz ve Gülten Kışanak aslında buna çok güçlü bir vurgu yapıyor. Çünkü bu toprakların, bu ülkenin, bu ülkede yaşayan halkların toplumsal barışının güçlü bir şekilde kurulması gerekiyor ve burada da Gülten Kışanaklar, bizler köprü olabiliriz. Partimiz bu konuda köprü olma görevini üstleniyor ve bunu yapmaya da devam ediyor. Bu açıdan aslında tarihsel bakımdan da önemli bir anlamı olduğunu vurgulamak isterim. Ve tabii ki Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu durumun, yani bu kadar çoklu krizin en önemli sebebi de Kürt meselesinin çözülememiş olmasıdır ve bunun toplumsal barışa verdiği zarardır. Bunu gidermek bakımından da Ankara'da özellikle Gülten Kışanak'ın ve benim aday olarak, eş başkan adayı olarak çıkmamızın önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii bir başka sebep de Ankara'da özellikle partimize oy veren halkımız aday çıkartmamız yönünde talepleri zaten olmuştu. Mayıs seçimlerinden bu tarafa bir yeniden yapılanma sürecine girmiştik ve her yerde aday çıkarmaya dair talepler vardı. Ayrıca Ankara'da sağcılık yarışının yapıldığı bir kentte, ülkücü geçmişleriyle övünen milliyetçi adayların yarıştığı bir kentte bizim sol sosyal demokrat, sosyalist, yurtsever, halklardan ve inançlardan yana, kadınlardan, gençlikten, LGBTİ artılardan yana bir siyasal hareket olarak, bir siyasal parti olarak aday çıkartmamız bu açıdan da çok anlamlı. Ankara'ya biz bir sol seçenek sunmak için bu adaylığımızı açıkladık.
Peki Öztürk Bey, şunu merak ediyorum ben. Şimdi siz akil insanlar heyetindeydiniz çözüm sürecinde. 2015 Temmuz'unda Ceylanpınar'daki o olaydan sonra, iki polisin öldürülmesinden sonra resmi olarak o çözüm süreci sona erdirildi. Ve çözüm sürecine dair ufukta herhangi bir emare, işaret yok. Ama son dönemlerde şöyle tartışmalar da olmuyor değil. Özellikle Ahmet Türk'ün, Selahattin Demirtaş'ın ve Leyla Zana'nın adres olarak Erdoğan'ı, bir bağlam içerisinde Erdoğan'ı işaret etmesi, yani onu adreslemesi, acaba ufukta yeni bir çözüm süreci olabilir mi? 1 Nisan'dan sonra böyle bir hava var mı? Gibi tartışmalara, söylentilere, siyasi dedikodulara yol açtı. Ve bunu doğrudan size sorayım, çünkü çözüm sürecini yakından bilen bir isimsiniz. Ufukta 1 Nisan'dan sonra böyle bir ihtimal, böyle bir hava görünebilir mi?
Yani şu anda maalesef tam tersi bir durumla aslında karşı karşıyayız. Arkadaşlarımızın bu açıklamaları aslında barışa olan özlemi ortaya koymak bakımından, çözüm sürecine olan ihtiyacı ortaya koymak bakımından yapılan konuşmalar. Sahaya baktığımızda tam tersi bir durum var. Biliyorsunuz Türkiye'deki siyasi iktidar sürekli olarak hem Irak'a hem Suriye'ye yeni operasyon yapmak için uluslararası alanda sürekli diplomatik faaliyet içerisindeler ve askeri yığınak da devam ediyor. Hatta öyle ki biz usulsüz seçmen adıyla tabir ettiğimiz Kürt kentlerine 54 bin civarında asker polisin usulsüz seçmen olarak kaydedilmesini de bile buna bağlıyoruz. Yani hem bu kişilere oy kullandırıp ardından da yeni yapılacak askeri operasyonlara personel takviyesi yapma anlamında durumun daha tehlikeli olduğunu vurgulamak isterim. Şu anda sahadaki gelişmeler bir umut vermiyor. Fakat biz bir ihtiyacı ortaya koyuyoruz.
Öztürk Bey,
Yani
oraya
bakın,
gelmeden önce 54
evet.
bin güvenlik görevlisinin işte bu seçim süreci öncesinde oraya gönderilmesi aynı zamanda bir seçmen kaydırması olarak da okunuyor, değil mi? Orada
Evet,
uygulanacaklar
zaten
zaten.
şöyle yapılmış. Bakın şöyle ya, çok ilginç. Bununla ilgili biz her türlü itirazlarımızı
Ama
yaptık.
reddedildi diye
Maalesef
biliyorum.
reddedildi. Şimdi suç duyurularını yaptık. Bakın öyle bir ayarlama yapılmış ki insan, bu Eylül 2023'te bu seçmenler buraya kaydırılmış. Fakat bunlar orada yaşamıyorlar. Belki şu anda yeni yeni o bölgeye intikal ettirilecekler. Tam da böyle bir önceki seçimde kritik olabilecek sayıdaki güvenlik personeli sayısı kadar kaydırma yapılmış. İşte örneğin Ağrı merkeze 4607 kişi kaydırılmış. İşte örneğin Bitlis Tatvan'a 708 kişi. Hakkari Çukurca'ya 3602 kişi. Hakkari Yüksekova Esendere'ye 2019 kişi. Şemdinli'ye 2260 kişi. Iğdır merkeze
Bunlar
4598 kişi. Mesela
seçimlerdeki o kritik Oy dengesinin
Evet.
gözetilerek
Aynen.
yapılan kaydırmalar diye anlıyorum
Aynen
seni.
bu şekilde. Aynen bu şekilde yapılmış. Kars merkeze 4030 kişi, Siirt merkeze 6643 kişi, Şırnak merkeze 8287 kişi kaydırılmış. Yani bu iktidar öyle bir iş yapmış ki, yani hem seçimi kazanayım hem de zaten akabinde askeri operasyon yapacaksam yapayım havasıyla bir hazırlık yapmış ve maalesef devletin tüm organları anlaşılan bu işin içinde gözüküyor. Biz suç duyurularımızı yaptık, yani hukuki süreci takip ediyoruz. Ben aynı zamanda partimizin Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu'ndan da
Komisyonu,
sorumlu eş
evet.
genel başkan yardımcısıyım. Şimdi burada bu bile, yani şu veri bile umutlanmamam, yani umutlanacak bir şey olmadığını gösteriyor. Dolayısıyla ben bir hava yaratılmak isteniyorsa çok isterdim, keşke olsaydı, ama böyle bir hava yok. Hani onu özellikle belirtmek isterim. Yani dolayısıyla böyle bir havayı yakalamak için de biz DEM Parti olarak her yerde seçimlerden güçlenerek çıkmak durumundayız. Ve tam da burada halklarımıza, Kürt halkına ayrımsız olarak hep çağrı yapıyoruz. Yeni bir barış süreci istiyorsanız bunun yolu ancak ve ancak DEM Parti'nin kayyum belediyelerini geri alması, bölgede güçlenerek çıkması ve elbette Türkiye'de de yeniden kendi gücünü göstermesiyle mümkündür bu. Çünkü barışı savunan bir parti güçlenecek ki siyasi iktidarı barış sürecine ikna edebilelim. Bunu
Peki bu
ben özellikle
54
hani
bin,
vurgulamak isterim.
peki 54 bin güvenlik personelinin kaydırıldığı bölgelerin siyasi ne derler mühendislikle belirli sayılarda illere, ilçelere aktarıldığını söylediniz. DEM Parti'nin buna karşı bir önlemi var mı? Çünkü öyle ilçeler var ki 1000-2000 gibi rakamlarla seçim sonucu belirlenebiliyor.
Hukuksal süreçleri takip ediyoruz. Ama asıl biz şimdi adresi bu kentlerde, bu ilçelerde olan seçmenlere sesleniyoruz. Hatta hareketli seçmen formu oluşturduk. Çalışmak için metropollere giden insanlara sesleniyoruz. İl ilçe örgütlerimize başvurun, sizi memleketinize götürelim, oyunuzu kullanın. Daha sonra da gitmek istediğiniz yere geri götürelim. Şu anda partimiz bununla ilgili yoğun bir çalışma içerisinde. Hani bu yayın vesilesiyle de biz tekrar hani bir çağrı yapmak istiyorum. Bunu önlemenin yolu gerçekten oy kullanacak seçmenlerimizin gelip, yani batıda geçici olarak bulunan seçmenlerimizin gelip kendi kentlerinde oy kullanmalarını sağlamak istiyoruz. En önemli tedbir budur. Bir diğeri de biz bakın bu asker ve polislere onlara sesleniyoruz. Diyoruz ki bakın lütfen kendinizi siyasi iktidarın siyasi amaçları için kullandırtmayın. Sizin de bir siyasal kimliğiniz var, sizin de onurunuz var. Dolayısıyla sizin de vicdanınız var. Kendinizi kullandırtmayın diyoruz biz de bu seçmen kitlesine ve çünkü siz yaşamadığınız bir yere gelip oranın belediye seçimini etkileyecek düzeyde topluca ve iradeniz sakatlanarak oy kullanmaya zorlanmamalısınız. Hani buna kendinizi alet etmemelisiniz diyoruz. Hani onlara da sesleniyoruz. Ama şunu ifade edeyim, gerçekten hukuksal süreçleri sonuna kadar takip edeceğiz. Hani bu süreci hukuki olarak da varacağı yer neresiyse oraya kadar da takip edeceğimizi de herkesin bilmesini istiyoruz.
Evet, bu
Ya tabii burada,
çağrınızın karşılık bulabileceğini umut ediyor musunuz?
yani
Asker
bakın
ve güvenlik
Türkiye çok,
görevlilerine.
ya elbette çünkü niçin? Çünkü bu insanların biz olası bir askeri operasyonda yaşamını yitirmesini istemiyoruz. Bunlar bizim insanlarımız. Yani biz sorunları barış yoluyla çözmek varken niçin çatışma yoluyla bu sorunlar çözülsün? Bu insanlar sadece oy vermek için oraya gönderilmiyor. Daha sonra olası operasyonlar için oraya gönderiliyorlar. Yani dolayısıyla bence DEM Parti'nin güçlü çıktığı bir yerel seçim atmosferinde askeri operasyon seçeneği azalacaktır. Yani bunu çok açık, net bir şekilde bakın ifade ediyorum. Ama eğer iktidar kendi düşündüğü planı hayata geçirmeye çalışırsa korkarım ki Türkiye çatışma ortamından da kurtulamayacaktır. Çünkü kendisi açık açık söylüyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanı her gün yapacağı yeni operasyonlardan bahsediyor. Sayın Dışişleri Bakanı sürekli diplomatik temas halinde. Irak'tan çıkmıyor, bir sürü ülkelere gidiyor. Biz de diyoruz ki ya 8 yıl oldu. Ya 8 yıldır bakın bu meselede çatışma yoluyla bir çözüm elde edilemedi. Bu kadar Türkiye'yi çoklu krize sürükleyen bu sorunu çözmek çok basit. Yani barış maliyetsizdir. Ekonomiyi kurtarır, toplumsal barışı kurtarır, halkların bir arada yaşama iradesini güçlendirir. Ekonominin kurtulduğu yerde de insanlar mutlu olur. Yani bu seçenek varken daha zor bir, daha olmayacak bir seçeneği masada tutmanın ben çok anlamsız olduğunu da tekrar tekrar vurgulamak isterim. Çünkü biz 2013-15 arası Akil İnsanlar Heyeti'ndeki barış çalışmalarında ekonomik refahın, ekonomik gelişmenin barışa ne kadar katkı sunduğunu örnekleriyle anlatmıştık ve halkımız ikna olmuştu. Şimdi aslında aynı şey pekala yapılabilir. Bu çok mümkündür ama bunun yolu da yeniden bir barış iradesinin ortaya çıkmasını sağlamaktır. İşte tam da burada Ahmet Türk ve diğer arkadaşlarımızın çağrılarını tam da bu minvalde ele almak gerekir. Yani devletin başı, devleti yöneten kişi Sayın Erdoğan olduğuna göre ona hitap etmek gerekiyor. Çünkü o isterse pekala yeni bir barış süreci başlayabilir. Yani bunu özellikle de belirtmek
Evet,
gerekir.
yani Erdoğan'a özellikle herhalde atıfta bulunulmasının hem şu an devletin başında, hükümetin başında olan kişi olması hasebiyle hem de kendi tabanını ikna edebilecek lider geçmişi olması nedeniyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü Ahmet Türk de benzer bir şey söylemişti. Yani ikna
Evet.
etse Erdoğan ikna edebilir. CHP'den böyle bir beklentisi, CHP'nin böyle bir yetisi olduğu konusunda şüpheleri olduğunu ifade etmişti Ahmet Türk. Peki buradan yola devam edersek, hatırlayacaksınız Cumhurbaşkanı Erdoğan Mardin'de bir mitingde DEM Parti seçmenine, Kürt seçmenine şikayet etti ve dediler ki aslında Kürtleri yok sayan bir partiyle işbirliği yapılıyor. Belirli AK Parti'ye yakın kalemler de ne zaman DEM, işte onun geleneği olan HDP vesaire, ne zaman onlar CHP ile seçimler bağlamında böyle işbirliği yapsalar oy kaybediyorlar. Yani bütün bunlardan şu soruyu yola çıkarak şu soruyu sormak istiyorum. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de AKP'ye yakın kalemler DEM seçmenine diyor ki DEM CHP ile işbirliği yaparsa aslında siz kaybediyorsunuz. Ama bir taraftan da dediğiniz gibi operasyon hazırlıkları. Bu çelişkiyi DEM Parti nasıl okuyor? Siyaseten bunu bize biraz anlamlandırabilir misiniz?
Ya bakın Türkiye'yi 22 yıldır AK Parti yönetiyor. Yani dolayısıyla Kürt halkına, Kürt seçmenlere şu soruyu ben sormak istiyorum. 22 yıldır tek başına Türkiye'yi yöneten bir iktidar 22 yıldır Kürt sorununu, Kürt meselesini niye çözmedi? Yani çözebilirdi. Onu tutacak hiçbir engel yoktu. Yani dolayısıyla o dönemlere tekrar tekrar hani gitmek istemiyorum. Ben bunun tamamen Kürt seçmenin kafasını karıştırmaya dönük bir söylem olduğunu düşünüyorum. Şimdi bakın Cumhuriyet Halk Partisi ile bizim Türkiye'nin bir iki ilçesi dışında hiçbir yerde kent uzlaşımız yoktur. Mesela
Ankara'da
Ankara'da
da
da
yok
yoktur.
demiştiniz.
Yoktur. Evet yoktur. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi ile parti olarak hiçbir gizli ittifakımız yoktur. Biz zaten eş başkanlarımız Cumhuriyet Halk Partisi bizi ziyarete geldiğinde iade-i ziyaret için gittiler ve basın önünde her şeyi konuştular. Daha sonra bir ortak komisyon kuruldu. Bu komisyon çalıştı ve o komisyonun çalışmaları sonucunda bir iki yer dışında hiçbir yerde uzlaşı sağlanamayacağı sonucu ortaya çıktı ve biz her yerde adaylarımızı çıkardık. Bazı yerlerde ilçe örgütlerimiz henüz olmadığı için aday çıkartmadığımız
Evet,
yerler
Yeni
oldu.
Mahalle, Balat, değil mi?
Polatlı gibi.
Polat,
Evet, bazı yerlerde bizim kendi ilçe örgütlerimizin yani iş bilmezliğinden, yeteneksizliğinden kaynaklı aday çıkaramadığımız, yani geç kalmadan kaynaklı işte zamanında toplanıp aday havuzunu oluşturup adayları belirleyememesinden kaynaklı oldu. Yani bu kadar açık ve net. Kaldı ki bakın şunu ifade edeyim. Şimdi bakın Türkiye bir güvenlik devleti. Ya bizim her şeyimizi izliyorlar, takip ediyorlar. Emin olun bizim bir gizli ittifakımız olsaydı çarşaf çarşaf yayınlarlardı. Böyle bir şey yok. Ya bu bir propaganda. Yani bunu özellikle belirtmek gerekiyor. İkincisi, bakın AK Parti siz biraz önce 22 Temmuz 2015'teki Ceylanpınar'da iki polisin öldürülmesi üzerine sürecin bozulduğunu söylediniz.
Resmi
O
açıklama
sonraki
öyleydi
bir
en azından.
evet, hala mesela o iki polisin failleri hala bulunamadı biliyor musunuz?
Evet
Fail olarak
zaten
gösterilen
sanıklar beraat etti hatırlıyorum.
beraat etti. Yani bakın 7 Haziran 2015 seçimlerinde AK Parti tek başına iktidarı kaybetti. AK Parti ne yapması gerekirdi? HDP ile işbirliği yapması gerekirdi, öyle değil mi? Yapmadı. Gitti CHP ile adı ne olduğunu daha
İstikşafi
hatırlayamadığım
görüşmeler.
istikşafi görüşmeler yaptı ve Türkiye'yi tekrar seçimlere bombalar altında bakın götürdü. Çatışma altında
7
götürdü.
Haziran
1
1 Kasım
Kasım'dan.
arasını söylüyorsunuz.
Evet yani şimdi bakın halkımızın bütün bunları tekrar tekrar hatırlaması gerekir. Yani şu anda özellikle Kürt seçmen gerçekten yeni bir barış süreci istiyorsa tek seçeneğinin ben DEM Parti olması gerektiğini düşünüyorum. Bir de yani AKP ile MHP şu anda tek parti imajı çiziyorlar bak. Tekleştiler. Yani Sayın Bahçeli'nin kongrede Sayın Erdoğan'a gidemezsin, bırakamazsın demesi ne demek? Ya tek parti haline gelmişler. Zaten biliyorsunuz seçim kampanyasını da birlikte yürütüyorlar. Yerel seçim
Peki onu şöyle
kampanyasını.
de okumak mümkün mü Sayın Türkdoğan? Yani Bahçeli'nin, çünkü ben o açıklamayı dinledim. Devlet Bahçeli, MHP lideri diyor ki ben de basından öğrendim diyor ki yani çok inandırıcı değil. Sonuçta ortağı, siyasi ortağı, uzun zamandır siyasi ortağı. Cumhurbaşkanının bu açıklamasının bir tür konuşmasının sonuna bırakması, basından öğrendiğini söylemesi. Acaba şöyle de bir yoruma açık bir söylem mi Bahçeli'nin? Erdoğan ola ki 1 Nisan sonrası MHP ile arasına mesafe koyarsa ona dair bir mesaj olabilir mi bu?
Ya kuvvetle
Yani
muhtemel,
bırakamazsın
kuvvetle
gibi bir
muhtemel.
mesaj.
Yani işte Bahçeli ve ulusalcılar ve ulusolcular sadece MHP değil, yeni bir barış sürecinin başlamasını engellemek için de ellerinden gelen her şeyi yapacaklardır. Görünen o. Çünkü onlar 8 yıllık bu iktidarı çok sevdiler. Yani çünkü kendilerinin hiçbir sorumluluğu yok. Bütün sorumluluk Sayın Cumhurbaşkanı'nda ve AK Parti hükümetinde. Onlar sorumsuz sorumlu olarak Türkiye'yi yönetmeye devam ediyorlar. Yani dolayısıyla burada da AK Partilileri dikkat çekmek gerekiyor. Ya sorumluluk sizde ama başkalarının fikriyle bu ülke yönetiliyor. Eğer bu fikre sahipseniz deyin ki yani biz birleşelim falan deyin de biz de bilelim yani ortada AK Parti mi var? AKP MHP ortak partisi mi var? Veya yanlarındaki ulusalcılar ve ulusolcular mı var? Hani bunu da bilelim ki halkımız da bunu bilsin. Yani Türkiye'deki en büyük problemlerden bir tanesi de siyaset kurumunun gerçekten şeffaf olmaması, açık bir şekilde siyaseti yürütmemesi. Bütün bunların ortaya konması gerekiyor. Tam tersi yani bizim partimiz üzerine yapmak istedikleri spekülasyonların tam tersi o partilerde olup biteni gizlemeye dönük olduğunu düşünüyorum. Ya bizde her şey açık ve aleni. Bizim bilinmeyen hiçbir tarafımız yok. Ama biz orada ne olup bittiğini bilmiyoruz. Halka bilgi vermiyorlar bakın. Anlatmıyorlar durumun ne olduğunu. Ben o açıdan sizin bu yorumunuza katılıyorum. Ola ki koşullar çünkü Türkiye'yi çok zorlamış durumda. Yani 8 yıllık çatışmanın ekonomik maliyetinin Türkiye'yi bırakınız 8 yılı 6 ay daha çatışma ortamında tutmaya yetmeyeceği açıktır. Hani bunu herkesin bilmesi gerekir. Maliyetsiz bir barış süreci varken korkunç maliyetli bir çatışma süreciyle bu ülke yoluna devam edemez. Tabii ki belli kesimlerde çatışma yoluyla, ötekileştirme yoluyla iktidarlarını devam ettirmek istiyorlar. Hani bunu da vurgulamak gerekir. Yani o yorumunuza katılıyorum.
Peki yavaş yavaş Ankara'da geleceğiz ama ben dediğiniz gibi Ankara'da 3 ilçede siz aday çıkarmadınız. Biraz teşkilatın ne derler beceriksizliğiyle açıkladınız bunu. Anketler genel olarak anketler Ankara'ya son geldiğimde de hava o yöndeydi. Mansur Yavaş'ın kazanacağı yönünde. Bu noktada DEM Partisi'nin siyasi iddiası ne olmuş oluyor? Yani İki seçim aslında gerçek manada iki aday arasında, Turgut Altınok'la Mansur Yavaş arasında geçecek gibi görünüyor. Üçüncü yol olarak DEM Partisi'nin Ankara'ya dair iddiasını bize çok kısa olarak özetleyebilir misiniz? Aslında siz seçmene, bütün Ankaralılara ne diyorsunuz aday çıkararak?
Biz Ankaralılara şunu söylüyoruz. DEM Parti Türkiye'nin üçüncü büyük partisidir ve her yerde vardır. AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti hangi haklara sahipse biz de o haklara sahibiz. Yani dolayısıyla biz de burada siyasi faaliyetimizi aday çıkararak elbette ki yürütüyoruz. Çünkü biz Türkiye'nin ana siyasi akımlarından, partilerinden birisiyiz. Ankara'da aday çıkartma biraz önce anlatmıştım. Şimdi biz 2019 seçimlerinde aday çıkartmamıştık.
Evet, çıkarmadınız.
Daha önce de 2014'te de çıkartmamışız. Hatta bir önceki 2009'da da çıkartmamışız. Büyükşehir için söylüyorum. 2023'te Cumhurbaşkanlığına da aday çıkartmayınca tabanımızdan gerçekten çok ciddi eleştiriler aldık. Ve Ankara gibi aslında oy potansiyelimizin sayıca yüksek olduğu bir kentte artık biz kendi tabanımızı oluşturan halkımızın beklentisine de uygun davranmak durumundayız. Bakın biz 2018'deki seçimlerde 198 bin oy almışız. 2023'te oy sayımız 111 bine düşmüş. Yani dolayısıyla biz aynı zamanda partimizin buradaki iddiasının ne kadar güçlü olduğunu ortaya koymak bakımından da adaylarımızı çıkardık ve elbette buradaki amacımız hiç değilse 2018 oy oranının üzerine çıkmak. Bunu pekala yapabiliriz.
Ve peki, tabii bu arada bir öz eleştiri, tabii ki dediniz halkımız bizi eleştirdi, son iki seçimdir yaptığımız siyasi strateji ya da taktik nasıl adlandırırsak. Bir öz eleştiri anlamına geliyor mu yani Mansur Yavaş'a oy, aday çıkarmayarak Kürtlerin bir tür Mansur Yavaş'a oy vermesinin önünü açmanın bir öz eleştirisi olabilir mi? Bir bunu sormak istiyorum. İkinci olarak da şunu sormak istiyorum. İstanbul'da şu tür anketler de konuşuluyor. Ankara için benzer bir durum var mı? İşte DEM seçmeninin bir kısmının İmamoğlu'na oy vereceği yönünde anketler de var ve işte belirli ilçelerdeki işbirliklerinin de buna yol açabileceği yanında yorumlar da var. Biz de zaten bu tür tabloları çeşitli araştırmalardan görüyoruz. Ankara'da böyle bir seçmen kaybı olabilir mi Mansur Yavaş'a doğru?
Şimdi bakın 2019'daki Türkiye'nin batısında aday çıkartmama kararımız, taktiğimiz bir genel bir taktikti. Yani Ankara'ya veya İstanbul'a özgü değildi. Yani evet, dolayısıyla 2019'da bir genel durumdan bahsediyorum ve 2019'da da seçmen tabanımızın bir kısmı zaten Ankara'da sandığa da gitmemişti. Daha sonra Mansur Yavaş seçilince pratiğine partimiz elbette ki baktı ve 2023 seçimlerinden önce hatırlayın biz 2022 yılından itibaren özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimleri de isimler söz konusu olduğunda Mansur Yavaş'ı desteklemeyeceğimizi parti olarak açıklamıştık.
Evet, evet, kırmızı yani kart konudaki göstermiştiniz. Evet, hatırlıyorum. Ya Ahmet Türk vermeyiz demişti. Evet.
Bu konudaki tutumumuz çok net. Yani şöyle bir noktada öz eleştiriyi sadece biz aday çıkartmama noktasında tabanımıza öz eleştiri verdik. Bu Mayıs seçimleriyle bağlantılı olarak ve partimizin yeniden yapılandırma süreci de halen devam etmektedir. Bunun Mansur Yavaş'la ilgili bir yanı yoktur. Şimdilerde ise özellikle yani Ankara sosyal demokratların, sosyalistlerin, solcuların ciddi oranda oy aldığı bir kenttir. Yani Ankara'nın bu kadar aşırı sağcılaşmasına göz yumamayız biz bakın. Yani DEM Parti olarak aynı zamanda Türkiye halklarına, Türkiye soluna karşı da bir sorumluluğumuz var. Dolayısıyla bunu gören bir noktadan biz Ankara'da sol seçeneğiz cümlesini inanarak söylüyoruz ve gerçekten Ankara'daki solculardan, sosyal demokratlardan, sosyalistlerden bu noktada oy talep ediyoruz ve ben bu oyu da alacağımızı açıkçası düşünüyorum. Yani bunu özellikle ifade edeyim.
Siz yani Ankara'yı iyi bilen, yıllardır Ankara'da yaşayan, her ne kadar insan hakları alanında mücadele eden bir isim olsanız bile hep bir siyasi kimliğiniz de vardı zaten. Biz Ankara özelinde genel olarak DEM Parti özelinde sormuyorum. Yani siyaseti okuyan, yorumlayan bir isim olarak soruyorum. Sürprizler olabilir mi? Çünkü Çankaya'da işte tipin adayı var. Dediğim gibi sizin adayınız var. İşte CHP'nin adayı var vesaire. Yani CHP, AK Parti, MHP buralarda farklı farklı sonuçlar, sürpriz sonuçlar çıkabilir mi Ankara'dan bu
Yani şu
seçimde?
benim gözlemlediğim kadarıyla hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı, emeklilerin durumu ve yoksul sayısının giderek artması ve adayların da zaten sosyal yardım vaadinden başka bir vaatte bulunmamaları Ankara'da sürprizlerin yaşanmasına sebep olabilir. Hani her zaman bir laf vardır ya, tencere iktidarı değiştirir. İşte bu
Her
Türkiye'de
zaman da öyle
işte
olmuyor ama.
AKP, ama işte o aslında öyledir de, Türkiye'deki seçim kanunlarının iktidar lehine olması, seçmen kütüklerinin sıkıntılı olması vesaire. Ya yani ben bunları uzun uzun size anlatabilirim. Yani her yerde normalde boş tencerenin iktidar değiştirmesi gerekiyor. Ankara'da bunu yani halk toplantılarında insanlardan bunu görebiliyoruz bak. Yani insanlar çok daha fazla, Mayıs seçimlerine kıyasen söylüyorum bakın. Mayıs seçimlerine kıyasen hayat pahalılığı, insanların canını çok daha fazla sıkmış durumda. Bu nedenle zaten iktidar partileri ekonomiyi konuşmaktan ısrarla kaçıyorlar. Başka başka konuları hep gündeme getiriyorlar. Ben o açıdan halkın oy verme davranışının bu noktada etkileneceğini düşünüyorum. Ama bu ne kadar olur emin değilim, ama ilçeler bazında bazı yerlerde sürprizler yaşanabilir. Bu mümkündür, yani bunu ifade edeyim.
Peki Gülten Kışanak cezaevinden nasıl katılabiliyor bu kampanyalara? Evet, sonuçta çok sayıda röportajlar gördük vesaire. Avukatların düzenli görüştüğünü de biliyorum ben. Bu kampanyaya dair fikri nedir Gülten Kışanak'ın? Ve sözünün yeterince dolaşıma girdiğini düşünüyor mu? Nedir yorumları? Nasıl değerlendirmelerde bulunuyor?
Gazeteci arkadaşlarımızın sorularını avukatlar iletiyorlar, o da cevapları veriyor. Dolayısıyla basın yayın üzerinden, özellikle sosyal medyada yayın yapan basın yayın üzerinden sözü ulaşıyor. Feminist kadınlar, yanılmıyorsam sayısı 600'ü geçti, bir bildiriyle destek olduklarını, onun sözü olduklarını açıkladılar. Yani şu anda Ankara'da Gülten Kışanak adına yüzlerce feminist kadın bizatihi seçim çalışması yapıyor. Bir kadın seçim büromuz var Kızılay'da, Konur Sokak'ta. Her gün açık ve önünde stand kuruluyor ve Gülten Kışanak'ın çeşitli halk toplantılarına özgü mesajlarını da biz o toplantılarda kadın arkadaşlarımız aktarıyorlar. Sınırlı imkanlar sonuna kadar zorlanıyor. Sözünü söylemeye devam ediyor. Hem 1 Mart'taki duruşmada hem de dünkü 18 Mart'taki duruşmada zaten iki adet seçim konuşmasını Segbis yoluyla duruşma salonunda bulunanlara yaptı ve oradaki gazeteci arkadaşlarımız notlarını aldılar ve sözünü iletmeye devam ettiler. Tabii bizler de her gittiğimiz yerde onun selam ve sevgilerini iletip mesajlarını da aktarmaya devam ediyoruz. Yani şu anda sesini mümkün olduğu kadar Ankaralılara ulaştırmaya gayret gösteriyoruz.
Peki siz eş başkanla yani siyasi partnerinizle seçim süreçlerini değerlendiriyor musunuz? En son ne zaman siz görüşmüştünüz?
Ben Cuma günü, geçen Cuma günü kendisini ziyarete gittim. Uzun uzun değerlendirme yaptık. Tabii ki siyasi siyasi tecrübesinden de yararlandım. Nacizane bazı önerilerini özellikle not ettim ve şimdi o öneriler doğrultusunda da kampanyada sözlerimi kurmaya devam ediyorum. Çok kuvvetle muhtemel yine bir ziyaretimiz olacak. Hani değerlendiriyoruz ama
Çünkü
zaten
Gülten Kışanak'ın belediye başkanlığı deneyimi de var ya.
elbette ki, yani sadece belediye başkanlığı
Tabii
değil,
ki.
partimizde de ve yine özellikle kadın özgürlük mücadelesindeki deneyimi, 12 Eylül dönemindeki işkencecilere direnmesi ve hayat tecrübesi de aslında siyasi gelişmeleri gayet iyi okuduğunu ben en azından gözlemlediğimi belirtmek isterim. Gerçekten Ankara için Gülten Kışanak bir şans. Ankaralıların Gülten Kışanak ismine oy verecek olmalarının ben bir şans olduğunu özellikle vurgulamak isterim. Bir ömür mücadeleyle geçti ve gerçekten barışa olan inanç hiçbir zaman sarsılmadı. Kadın özgürlük mücadelesine olan inancı hiçbir zaman sarsılmadı. Biz dolayısıyla ısrarla ve inatla kendi durduğumuz noktadan birlikte, Türkiye halklarıyla birlikte bu mücadeleyi yürütmeye devam ediyoruz. Yani birileri bizi ne kadar bölgeye sıkıştırmak isterse, ne kadar belli bir siyasi alana sıkıştırmak isterse, biz tam tersi demokratik ulus temelinde kadın özgürlükçü çizgimizle bu siyasi anlayışımızı, toplumcu demokrasi anlayışımızı her yerde anlatmaya devam ediyoruz ve onun mücadelesini de yürütüyoruz.
Son iki sorum olacak. Gülten Kışanak dünkü Segwis bağlantısında yani Kobani davasında ki siz onu bir tür seçim propagandası olarak da yorumladınız. Aslında mahkemeden ya daha doğrusu cezaevinden seçmenlere böyle seslendi dediniz. Siyasette kazanmak ya da kaybetmek önemli değildir. Bir tür siyasetin buraya sıkıştırılmasının doğru olmadığını söyledi dünkü Kobani savunmasında. Ama yine de ben sormak istiyorum. DEM Parti ki siz dediniz ki 198 bin oyumuz 111 bine düştü ve biz yine o 198 bini aşmak hedefindeyiz. Ne olursa kendini başarılı sayacak Ankara özelinde.
Yani işte minimum çıta hiç değilse geçen seçimin üzerinde bir oy almak. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Biliyorsunuz yerel seçimlerde aslında kazanılan belediye sayısı, Türkiye satında kazanılan belediye sayısı aslında başarının kriteri. Yani bizim partimiz bakımından hakikaten kayyumların geri alınması ve yeni belediyelerin kazanılması kuvvetle muhtemel duruyor. Fakat Ankara'da da şunu ifade edeyim. Çok uzun zamandan beri yerel seçimlerde büyük şehir için aday çıkartmayan bir partinin büyük şehirde artık yarışta ben de varım demesi ve sözünü tüm Ankaralılara duyuracak olmasının ben şimdiden bir kazanım olduğunu ve geleceğe dair kazanacağımızın teminatı olacağını da özellikle vurgulamak isterim.
Peki son sorum da şu olsun. Seçimlere çok az bir zaman kaldı. İşte bugün ayın 19'u değil mi? Böyle
Evet.
sayılı günler kaldı. 12 gün vesaire kaldı. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle Ankara'da miting yapmaması şu ana kadar dikkat çekici gerçekten. İstanbul'da bir miting yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve son haftada yeni yeni ne derler hamleler yapması bekleniyor. DEM seçimlere bu kadar az bir süre kala acaba Öcalan'dan bir mesaj gelir beklentisi var mı? Buna dair bir duyumunuz var mı? Seçimlere yönelik bir tür hat çizme anlamında. Böyle bir şey mümkün mü? Mümkün
Yani
görüyor
böyle
musunuz daha
bir,
doğrusu?
yani şöyle biliyorsunuz İmralı Adası'nda Ada Hapishanesi'nde tutulan Abdullah Öcalan ve diğer üç arkadaşı yaklaşık 3 yıldır kendilerinden hiçbir şekilde haber alınamıyor.
Evet, zaten siz
Tam bir
tecrit,
kat, evet yani katı tecrit
tecritle ilgili
altındalar.
birçok toplantılar, yürüyüşler yaptınız biliyorum.
Şimdi dolayısıyla bu saate kadar böyle bir şey olmadı. Bu saatten sonra da olacağını zannetmiyoruz. Yani seçime kadar olacağını zannetmiyoruz. Çünkü Abdullah Öcalan 3 sene önce kardeşiyle yaptığı telefon görüşmesinde avukatım gelirse görüşmelere çıkarım, avukatım gelmezse görüşmelere çıkmam demişti. Hatta 2022'deki CPT görüşmesinde bile hala bilmiyoruz. Yani CPT heyetiyle görüşüp
Uluslararası
görüşmediği bile
İşkence
belli değil.
Önleme Komitesi, evet.
Önleme Komitesi'nin ziyaretinde bile ki onlar bu yıl geldiler ve İmralı Adası'na gitmediler. Yani o da ayrı bir problem. Yani ben zannetmiyorum. Koşullar, durum bunu gösteriyor. Çünkü şu anda Türkiye'deki DEM Parti dışındaki partiler, yani sosyalist partileri kastetmiyorum. Yani Cumhur ve Millet İttifakı'na dahil partiler adeta sağcılık yarışına girmişler. Yani böyle bir ortamda herhalde onların işine gelmez diye düşünüyorum. Ama benim bir beklentim yok seçime kadar. Onu net bir şekilde söyleyeyim.
Peki Özgür Türkzan, çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Dediğim gibi seçimlere sayılı günler kaldı. 12 gibi 12 gibi kısa bir süre kaldı. Ankara'da Gülten Kışanak ve siz adaysınız. Diyorsunuz ki iki sağ seçeneğe hapsolmasın seçmenler, halk. Bir üçüncü seçenek de var, o da DEM Parti. Kolaylıklar diliyorum. Ve tekrardan teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız
Ben
için.
teşekkür ediyorum. Gülten Hanım'ın bir sözü vardı. Onu söylemeden
Buyurun.
geçemeyeceğim. Bu mal varlığı meselesinde şöyle dedi duruşma salonunda. Haşa haşa dedi, Allah'ın malına da bu kadar ortak olunmaz ki dedi.
Evet
Yani
Turgut.
dolayı
Evet Turgut Altınok'un mülk Allah'ındır sözüne atfen bunu söyledi, değil mi?
atfen, evet yani tecrübeli bir siyasetçinin söyleyeceği bir cümleydi. Evet yani.
Peki, çok çok
Ben
teşekkürler.
teşekkür ediyorum. Sağ
Kolaylıklar
olun.
diliyoruz sizlere. Sağ olun.
Sağ olun.
Evet
Siz de.
sevgili T24 takipçileri, seçim yayınlarımız seçimlere kadar devam edecek. Çeşitli il ve ilçelerin ve genel başkanların katıldığı yayınlarımızı sürdüreceğiz. Bunu bir kez daha duyuralım. Öztürk Türkdoğan bizimleydi. DEM Parti Ankara Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayı Gülten Kışanak'la beraber üçüncü yol var diyor Ankara seçmenine. Başka bir yayında görüşmek üzere. Hoş kalın, hoşça kalın. YouTube kanalımızda kalın, abone olun, beğenin, paylaşın. Bağımsız bir gazeteciliği destekleyin.